Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüz Genç, Mehmet Ütüvarslan abimiz ile sizlerle olan birlikteliğimize başlıyoruz. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Lütfü abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk Salih'cim. Ben de herkesi en içten kalbi duygularımla selamlıyorum. Umarım güzel bir program olur diye de temenni ediyorum.
İnşallah diyoruz abi. Tabii gündemimizde bizim birçok mesele var. Özellikle bizleri ilgilendiren, gündem maddesi yapacağımız hadiseler var. Bunlardan öne çıkan ve belki de üzerine yorum yapabileceğimiz, sizin olayı belki de farklı yerden görebileceğiniz konuları konuşmaya gayret ediyoruz.
Buradaki tabii seçkilerde hep göz önüne tuttuğumuz, sonuçta yüzlerce, binlerce haber her gün ajanslar marifetiyle servis ediliyor. Bizim genç dergimiz, genç bakışımız, gence has algılayışımızla aslında seçki yaptığımız haberlerin bizim için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü son dönemde medya öyle bir noktaya geldi ki artık o koyduğunuz çerçeve çok anlam kazanıyor. Yani haberler yığınla akıyor. Siz hangi çerçeveyi nereye doğru yöneltip insanların neyi görmesini istiyorsunuz? Aslında önem kazanmış olan o. Dolayısıyla bizim de gençten bir bakış açımız var. Gençle ortaya koyduğumuz bakış açısı var. O kardajın içerisine giren biz haberleri önemsiyoruz. Ya da önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha açık bir ifadeyle bunun niye önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oradan bizim bu dünyada niye var olduğumuza dair temel soruya bir çıkış sağlayabileceğimizi hissettiğimiz için ya da bunu efendim bir şekilde kolaylaştıracağını düşündüğümüz için böyle bir çabanın içerisine giriyoruz. Sonuçta biz de aslında medya mecralarından farklı bir şey yapmıyoruz.
Evet.
Bakın burada görülmesi sizin açınızdan kıymetli olabilecek bir şey var diye işaret etmiş oluyoruz. İnsan da şöyle bir ilginç bir nokta var. Nereye işaret edilmesini istiyorsa aslında o işaretler dikkatini çekiyor. O birazcık kalbinin, gönlünün, zihninin yönelimiyle alakalı bir şey. Yani işte tıpkı bu algıda seçicilik
evet.
gibi gözlük almak ihtiyacı hissettiniz. Doktor gözlük yazdı size.
İhtiyaca göre yaşıyoruz abi değil mi? Yani.
İlk defa işte evet. Gözlük markalarını dikkatinizi çekiyor. Daha önce geçtiğiniz yerde burada bir tane gözlükçü varmış diyorsunuz. O yüzden biz nereye dikkat kesiliyorsak aslında oralarda bir anlamda bize görünür ve anlaşılır hale geliyor. Bu açıdan inşallah hep beraber bu gencin hep başından beri söylediği o artı bir olmak, niye bu dünyada varız, sen niye varsın bu dünyada sorusu hep bizim böyle neyin dikkatini çektiğimiz, neyi dikkat çektiğimiz noktasında bize hep fener vazifesi görür diye dua ediyorum.
İnşallah. Duamız müşterek ve inşallah kabul olur diyoruz abi bizler de. Biz de bu duaya talip olduk. Sizlerden duymuştuk bu ifadeleri. Sonra duaya talip olduk ve hamdolsun şu anda da belki size böyle soru yöneltip hususen de dinlemek nasip oluyor ve buradan da dinleyicilerimize uzanan bir konu oluyor.
Yani şu da var tabii bizlerden duyduk derken sonuçta gök kubbe altında söylenmedik
eyvallah.
Söz yoktur diye bir söz vardır ya. Hani öyle bir söz ki bütün sözleri hep bir kadime bağlıyor. Çok güzel aslında bir tarafından tevazu teşvik eden bir şey ama biz şuna da inanıyoruz bir tarafından. Eğer sen biriciksen, bir taneysen, senden bir tane daha gelmemişse ve gelmeyecekse senin sözünün de muhtemelen biricik olması ihtimali yüksektir. Biz tamam bir taraftan kabul edelim gök kubbe altında söylenmedik söz yoktur. Çünkü insan sonuçta aynı duyguların, aynı korkuların, aynı hissiyatın insanıyız hepimiz. Ve derdimiz de en başından beri bu dünyadaki imtihanımızı yüzümüzün, alnımızın akıyla bitirmek meselesidir. Öyle olunca da çağırdığımız türküler de, aradığımız efendim idealler de hep aynı yerde, aynı paydada aşağı yukarı birleşiyor. O anlamda da biz yine şeye inanalım. O daha birazcık daha böyle hoşumuza giden bir şey. Biriciksin ve söylediğin söz de daha önce söylenmedi.
Eyvallah. Eyvallah abi. Dilerseniz hemen şöyle bir konu var abi. Onu konuşalım sizinle. Torunu dedesini satılık ilanına koydu diye haberlere düşen, haber sitelerine düşen bir haber var. Tabii daha bu güncel bir haber olduğu için gazeteler bunu muhtemelen daha yeni yeni manşet yaparlar. Konya'da üniversite öğrencilerinin birbirleriyle alışveriş yaptıkları paylaşım sitesinde kullanıcılardan biri dedesinin fotoğrafını paylaşıyor. Ve hani yüzü karartılıyor. Tabii arkadaşımız paylaşırken bunu Facebook'ta paylaşmış. Bizim burada dile getirmemizde bir sıkıntı yok çünkü biz zaten sürekli reklam yapıyoruz artık. Bizi Facebook'tan, Twitter'dan takip edebilirsiniz diye.
Tabii tabii, o mecralar da aslında evet, birer marka sonuçta.
Marka artık, reklamlık bir tarafı da kalmadı yani herhalde abi bizim yanımızda. Böyle bir paylaşmış abi ve demiş ki arkadaşlar dedemi satıyorum. Bunu okuyabilirim değil mi abi müsaadenizle?
Buyurun.
Dedemi satıyorum. 105 level. Hac görevi bitik. Full artı 9'dur. Ameller perfecttir. Skill kaybı yoktur. Alacaklar özelden yazabilir diye dedesinin, sakallı güzel amcamızın elinde de bir kılıç. Muhtemelen o kılıç dedemizin, bilemiyorum artık hangi dönemden kendisine miras ama belki de özel yapım böyle kendisine ait.
105 level derken 105 yaşında mı anlamında o?
Yani şöyle, kastetmesi gereken o olmalı. Yani levelden kastı o olmalı ama 105 yaşından küçük de olabilir. Herhalde küçük.
Haç görevi bitik. Yani hacca gitmiş. Full artı 9 ne demek?
Full artı 9 bu işte Warcraft ya da belki LoL diye bir oyun var şimdi. League of Legends. İşte kralların ligi falan filan öyle tip oyunlar var.
Orada geçen bir tabir.
Herhalde olur. Oradaki tabirlerden tam bilemiyorum ama zaten ameller perfect, ameller mükemmel. Skill kaybı yok.
Yetenek yani, kaybı yok.
Yetenek kaybı yok.
Alacaklar özelden yazabilir. Şimdi tabii bu aslında bir böyle münasebetsiz bir gencin dedesi hakkında arkadaşlarıyla dalga geçmek için yapmış olduğu bir şey diye böyle aslında hiç lafa söze bile değmeyecek bir şey olarak algılanabilir. Fakat bunun burada birkaç boyutu var Salih'cim. Mesela bunun bir işte haberlerle maruf bir sitede bir kere dolaşıma çıkıyor olması, hani kötünün ya da işte söze değmeyecek herhangi bir haberin bu şekilde dolaşım fırsatı buluyor olması, işte bizim de burada haberimizin oluyor olması, bakın ufacık masum bir şaka gibi başlayan aslında bir efendim münasebetsizliğin nasıl böyle dalga dalga dalga yayıldığını gösteren evet, bir örnek. Şimdi buradan ilk çıkartılacak ders, demek ki öyle bir medya ve iletişim çağında yaşıyoruz ki sizin yaptığınız ufak bir münasebetsizlik böyle dalga dalga dalga yayılıyor ve şuyu vukuundan beter evet, diye ifade edilir. Yani bir şeyin olması, dedenin satılması satılmaması meselesi değil. Bunun bu şekilde sözü ediliyor olması bile sonuçta ortaya böyle vay nasıl toplum olduk, bunlar nasıl gençler, atalarına nasıl saygı gösteriyorlar. Evet, dedelerini nasıl efendim saygısız bir şekilde efendim böyle haberlere konu ediyorlar diye bir takım efendim hükümlerin verilmesine de yol açacaktır. Bu işin bir birinci boyutu. İkinci boyutunda burada aslında biraz daha böyle efendim şey belki dikkate alınması gereken nokta bence gençliğe yönelik, gençlik vurgusuna yönelik, hatta fetişizm düzeyine varmış olan vurgudur. Bunu birazcık konuşmak gerekiyor. Yani ihtiyarlık aslında artık bu gençlerin de gözünde, hepimizin gözünde böyle tukaka edilmesi gereken, böyle müzelik, kenarda tutulması gereken, artık yavaş yavaş böyle ne derler o şiirde geçen, artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalk. O meçhule giden gemiye bindirmişler evet, zihinlerinde ve bunu da böyle kendilerine göre dalgasını geçiyorlar. Bu aslında ortadaki temel bir algıdan kaynaklanan çok sıkıntılı ve hakikaten mahsurlu bir yaklaşım. O da gençlik, o işte derisi, bakışı, duruşu, konuşması, giyimi, ondan sonra hayata doğru işte efendim enerjisi gibi bir takım böyle vasıflarla ortaya konan o genç tavrının, tarzının norm olması, bunun dışındaki her türlü efendim yaş grubunun ya da işte ihtiyarlık gibi daha böyle onunla ilgisi olmayan, daha ona uzak kavramlarında tukaka ilan edilmesi. Bu çok sıkıntılı bir durum gerçekten. Halbuki bizim değerlerimiz tam tersi yaşlıya ihtiramı, onları böyle baş köşeye evet, oturtmayı, onların efendim sözünden, sesinden, duasından bereket ummayı, nazarını bile böyle kıymetli görmeyi gerektiren bir yaklaşımken, bu modern dünyanın bize dayattığı, bu hatta empoze ettiği evet, bu efendim gençlik fetişizmi, yani gençlik olgusuyla kurulan ilişki gerçekten işte bu haberde bence açığa çıkmış bir şey. Yani artık o yaşlılık böyle müzeye kaldırılması, satılması, def edilmesi gereken bir şeydir. Bir metaya indirgenmiş bir şeye dönüşmüş. Satılması gerekiyor. İşte haccını yapmış, 105 yaşını aşmış, efendim kendisine göre bir duyu kaybı falan filan yok. Ya bu tabii çok münasebetsiz bir şaka ama bizim oradan yola çıkarak vermemiz gereken belki bir mesaj olacaksa, o da artık bu genç görünme, işte modayla, işte bir takım böyle trendi şeyleri yaparak kendini genç gösterme. Bu işte yaş ilerleyip de artık o doğal gençlik hali gidince, bunu insanlar işte giysiyle, işte efendim bir takım aşırıya kaçan tavır ve davranışlarla ya da işte yapmacık bir takım hareketlerle aslında örtmeye ve aslında o çıktıkları genç liginde kalmaya, yaşamaya devam ettiklerini efendim bize ifade etmeye çalışıyorlar. İhtiyarların da bu medyada özellikle ağırbaşlı, efendim işte çok böyle vakarlı duranı değil, tam tersi gençlere ayak uyduranı, gençlerle bir şekilde efendim boy göstereni sanki makbulmüş gibi bir şeyde. Bu gençliğin bir norm olarak dışındakileri yok sayan bir efendim tehlikeli bir statü haline geldiğini bize gösteriyor. Bu tıpkı moda gibi yani.
Evet.
Moda da sonuçta artık sadece böyle bir giysi lerin değişmesi ya da işte bir takım yeni elbiselerin, yeni işte giyim tarzlarının uyarlanmasından öte bir şey haline geldi. Bir kutsal nesne gibi,
evet,
bir totem gibi, taktığınızla, giyindiğinizle kendi kimliğinizi ifade ettiğiniz bir tür nasıl diyelim, mistik anlam kazandı aslında moda. Bir de modanın bir boyutu da bir tür artık cinsel arzu nesnesi haline getiriyor sizi. Yani giydiğiniz, hangi vücudunuzun hangi efendim taraflarını öne çıkarttığınız. Bunu da çizenlerin çoğu, evet, işte efendim bu belli bazı mihraklardan, belli bazı odaklarda bu işleri tamamen o cinsellik boyutuyla öne çıkartan insanlar olduğu için, yani cinsellikleriyle, o da sapkın cinsellikleriyle bu toplum hayatı içerisinde bir yere oturmaya çalışan insanlar daha çok bu işleri planlayıp tasarlayıp ortaya koydukları için ortaya konan moda, yeni moda tabirler, moda efendim biçimleri, kıyafetler, ona göre insanları o kimlik üzerinden,
evet,
yani o cinsel kimlik üzerinden ya da işte bir arzu nesnesi halinde ifade etmek noktasında işlev görüyor. Yani siz onun baktığınız zaman karakterine, şahsiyetine göre değil, giydiği marka, o markayla vücudunun öne çıkarttığı işte uzvu ya da işte efendim
ojesi, makyajı.
İşte, evet, aynen öyle. Bunların her biri de fetişist. Yani fetişizm nedir? O nesneyle insan arasında kurulan
mistik bağ mı abi?
Bağdır ama bu değerlerin dışında bir bağdır. Yani bir tür putla puta tapıcı arasındaki bağ gibi yani. Fetişist bir hal aldıysa o tamamen artık o nesne
tamamen
seni...
Tamamen madde yani.
Şöyle, o nesne artık seni tanımlayan bir şey haline geliyor. Sen ona tapıyorsun. Onsuz kendi kimliğini ifade edemez hale geliyorsun. O varsa bir kendini rahat hissediyorsun. Mesela bir insan sürekli siyah giyiyor diyelim. O artık onun kimliği haline gelmiş. Evet. Yani beyaz giydiği zaman çıplak gibi hissediyor kendisini. O siyah haliyle kimliği arasında, ya da işte diyelim o metalcilerin işte takındıkları elbiseler ya da işte o gözlerini siyah, işte kaşlarını siyah boyamaları falan filan, o tavırları, tarzları aslında nesneyle kurdukları ilişkinin kendilerini tanımlayan bir boyut alması. Bu da evvela bir onun modanın ya da işte nesnenin, kullandıkları aletin önce bir totem gibi bir kutsal nesne haline gelmesi, daha sonra bir cinsel arzu nesnesi haline gelmesi. Ve bunların da tabii işte kapitalist mantık tarafından sömürülerek ticari meta haline dönüştürülmesi. İşte bunu giyersen Bak, evet. Hem insanların cinsi arzularına hitap edersin.
Hem de molaya.
Hem sen kendini evet. tanımlarsın, tarif evet. edersin. Bir tür ondan aranda iyi bir ilişki kurulur. Farklı bir bağ kurulur. Böyle bir ilginç noktaya doğru evrilmiş durumda. İşte gençlik de aslında evet. böyle bir metalaştırılmış, cinsel arzu nesnesi haline getirilmiş ve bir anlamda fetişleştirilmiş. Yani gençsen makbulsün, gençsen itibarlısın, mutebersin. Genç değilsen toplumun seni satabileceği, atabileceği,
dalga geçebileceği.
Evet, dalga geçebileceği. Çok güzel söyledin. Evet. Bir noktaya indirgenebilirsin. Bu anlamda da hakikaten bizim belki gençler olarak, hani genç dergisi olarak biz de sonuçta o gençliğin aslında toplumdaki rüzgarından istifade eden bir efendim dergi olarak bir program olarak, radyo programı
biz yaptık
olarak.
Dergide aslında. Büyüksünüz dedik mesela abi.
Evet.
Büyüksünüz.
Büyüklere büyüksünüz dedik. Evet. Ya onu tabii biz saygımız, o ihtiramımızı göstermek durumundayız ama belki esas vurgumuz o noktada ebedi gençliğe diye hep onu yaptık. Ve dedik ki yani 7 yaşında, 17 yaşında biz ihtiyarlar da tanıyabiliriz. Ama 80 yaşında gençler de çok tanıdık dedik. Hep oraya vurgu yapmaya çalıştık. Hep oraya vurguluyoruz. Nitekim bak gencin altındaki mottosu evet. da ebedi gençlik dergisidir. Hani gençlik dergisiydi önceden. Şimdi ona ebedi gençlik dergisi yaptık ki gençliğin artık biyolojik bir gençlikten öte aslında ruh gençliği, kalp gençliği, gönül gençliği. Yani bu da hep böyle bir sürekli bir şeyler yapma idealindeki böyle yüreğinden köpürüp gelen bir aşkınlık ve fedakarlık ikliminde yaşamak olarak onu hep tarif ediyoruz. Bu anlamda da biz mevcut ya da mer'i gençlik tanımlarının dışında bir tanım zaten koyduk. Genç dergisi ve genç zamanı olarak.
Eyvallah abi. Geçtiğimiz birkaç gün önce abi şey binmiştim. Metrobüse binmiştim. Metrobüse yolculuk yaparken iki tane
metrobüste yolculuk yapmak da bu arada çok şeydir ha. Yani ilginç bir İlginçtir. Deneyimdir değil mi?
Evet abi.
Metrobüs
gerçekten.
İnsanı diye bir insan
metrobüs
var.
Metrobüs insanı. Yani. Metrobüs yolcusu. Mesela ben çok sosyal medyada görüyorum. Şey yazıyorlar mesela. Metrobüs yolcusu. Profesyonel metrobüs yolcusu.
Evet evet.
Böyle bir kavram var çünkü.
Ya onun tırnakları uzundur. Dişleri keskindir böyle. Yani omuzları çok böyle genişlemiştir. Tabii değil abi. Mi?
Zorlar durdu çünkü.
Mu? Yani şöyle dokundu mu? Evet. Yani. Evet.
Bugün sizle kayda gelirken de mesela aslında benzer bir şey yaşadık abi değil mi? Taksiye binecektik. Bir abi tam ben taksiye doğru uzanırken dedi ki beni itti hemen. Ben 20 saattir bekliyorum. Bekle dedi bana. Ha, takside İstanbul, de var artık.
Tabii İstanbul'da bir tabii İstanbul'da. Sıkıntılı bir yer. İstanbul'da evet. yaşamak da ayrı bir metrobüs insanı gibi. Hani İstanbul insanı biz zaten bir tipti. Eskiden İstanbul insanı beyefendi bir insanmış Salih'ciğim. Evet. Biz o günleri çok böyle görmedik ama böyle son kırıntılarını, böyle son örneklerini gördüm ben o insanların. Ne kadar nezaketli, böyle nezaketli. Mesela Süheyl Ünver için anlatırlar. Böyle bir yanında bir arkadaşıyla yürüyormuş. Süheyl Ünver, ordinarius profesör, sanat tarihçisi, daha doğrusu hezarfen, yani binbir efendim mahareti, hüneri olan bir insan. Böyle tam yürürlerken böyle yandan da bir tane kedi geliyor ama bunlar görüyorlar, kedi onları görmüyor. Bir dakika, bir dakika Mihrim diyor, yanındakini durduruyor. Şaşırıyor yanındaki arkadaşı, niye durduk şimdi diye. Kedi oradan istifini bozmadan onların önünden doğru geçiyor. Diyor ki, bak diyor, kedi oradan geliyor diyor, biz de diyor tam ona doğru yürüyoruz diyor. Tam diyor bizi gördüğü anda diyor rahatsız olacaktı diyor. Rahatsız etmeyelim kediyi dur diyor. O diyor yürüsün. Hakikaten kedi oradan istifini bozmadan geçmiş oluyor. Onlar da daha sonra geçiyorlar. Şimdi İstanbul insanı işte evet. böyle bir insandı yani. Çok böyle nazik. Şimdikiler bunu görseler alay ederler yani. Ki biz de bak bir tatlı hatıra olarak anlatıp tebessüm ediyoruz sonuçta. Böyle insanları gördük. En azından son örneklerini. O hani kayıp var İstanbul Efendisi aranıyor diye Şevket Radon'un meşhur bir yazısı vardır. Onu... bizim zamanlar diye merhum Musa Topbaş efendi üstadımızın onun şeyinden öğrenmiştik, yazısından öğrenmiştik. Şevket Radon'un böyle İstanbul Radyosu'nda yapmış olduğu konuşmalarda kayıp aranıyor İstanbul Efendisi'ni gören var mı diye. İşte o hani şu an son örneklerini gördüğümüz o örnek İstanbul insanının aslında aramızdan çekilip evet. sessizce kaybolduğunu ifade eden bir böyle ilginç bir yazıydı o. Şimdi o insan gitti yerine hakikaten ayakta kalmaya çalışan. Geçen ben bizim küçük oğlan 8 yaşında dedim ki bak dedim Hamza dedim İstanbul'da dedim durursan düşersin dedim. Anlamadı tabii bu çok böyle yani bisiklete binmek gibi dedim burada dedim. Burada sürekli pedal çevirmek zorundasın. Burada insanlar sürekli koşturuyorlar bir şeyler yapıyorlar. Yani burada duran bir müddet sonra evet. kaybolur. Böyle bir yer yani zor bir yer İstanbul. Şimdi bir de bu İstanbul'un içerisinde zorluklar, farklı zorluk alanları da var. İşte mesela evi okula yürüyerek gidip gelen bir insan gerçekten bahtiyar bir insandır İstanbul'da.
Evet.
Ama karşıdan
evet.
Bir işi için, evi için gidip gelen insanlar da gerçekten İstanbul insanı çok zorluk çekiyorlar. Metrobüs insanı bunun en son türü.
Bu yeni girdi literatüre.
Yeni girdi literatüre. Gerçekten bir arkadaşımız anlatıyordu. Bir hafta bir metrobüse binmek zorunda kaldım diyor. Öncesinde diyor bir anlayamadım insanların o girişi. Birkaç defa diyor dışarıda kaldım. Ondan sonra bir hafta sonra bir baktım ki diyor ben de diyor onlardan birisi olmuşum
evet,
diyor.
Evet.
Öyle bir diyor giriyorum ve yer kapıyorum ki diyor kendimi evet. Hayret ettim diyor. Bir hafta önce nasıldım, bir hafta sonra nasıldım. İnsan alışıyor tabii şartlara. Dolayısıyla sen de metrobüs insanı olarak buyur bakalım. Ne gördün anlat.
Bizim bir arkadaş da şey demişti abi. Hani ben demiştim ki ya metrobüse insanlar giriyor. Özellikle hanımların falan aralarda kalması. Hani rahatsız edici değil mi demiştim. Salih dedi burada öyle bir kültür yok artık dedi yani. Ben de yani çok metrobüs kullanmadığım için. Bir işte Avcılar'da okuyan bir arkadaş. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan. Sürekli metrobüse biniyor. Dedi ki burada öyle bir şey yok dedi yani. Burada her şey herkes aynı şekilde dedi.
Hanımefendiye böyle ayrım kenara yok. Çekilip hanımefendi binsin diye bir şey yok. Yaparsan kalırsın orada.
Tabii kalırsın.
Hanımefendi hanımefendi değil zaten. O da metrobüs insanı, farklı tabii, metrobüs evet. insanı. Yani bu sağdan vuruyor, o soldan vuruyor yani bir şekilde. Evet.
Abi yolculuk yaparken iki tane kız kardeşimiz anneleriyle konuşuyorlar. Kızlar herhalde lise dönemi öğrencileri. Annelerine şey diyorlar. Anne bir kavga etmişler bir arkadaşlarıyla ikisi ortak. Anneleri de kızıyor. Niye
bak,
kavga
Salih
ediyorsunuz
şimdi,
diye.
Sen şimdi bunu aktarıyorsun bize değil mi? Evet. Bu da ayrı bir kültür şimdi bak. Şimdi bunu aktarmak çok tabii bir şey. Böyle çok da olay yaşıyoruz. Bunları sürekli muhatap olup konuşuyoruz.
Evet.
Yani insanlar o kadar iç içe yaşıyorlar ki artık.
Duyuyoruz onu.
Bunu duyuyorsun yani. Evet. Bunu duyamazlık gibi bir şeyin
ben
yok.
Ben biraz
yani.
Da dinledim abi.
Yani şimdi normalde hani şeyi de yadırgamamak lazım. Şimdi takıyor insanlar şeyleri, kulaklıkları değil mi? Duymayayım, kimseyle muhatap olmayayım. Hatta gözünü de kapatıyor yani. Orada bambaşka bir alemde ya bir şey dinliyor veyahut bir şey okuyor kendine göre işte. Ama öyle bir mahremiyet alanlarımız iç içe girmiş durumda ki sosyal medyanın ortaya koyduğu o mahremiyetlerin ortadan kalkması ayrı bir şey haline geldi.
Evet.
Bir de bu tür toplu taşıma vasıtalarında insanların birbirleriyle o kadar efendim yakınlaşmaları yani şimdi oturuyorsun yani yanında bir insan oturuyor. Yani onun kokusuna şahitsin. Onun efendim o anki haleti ruhiyesine şahitsin. Yan yana durmaktan kaynaklanan böyle bir efendim hukuk doğuyor tabiri caizse.
Evet,
ve en önemlisi de efendim şey işte konuşmalarına şahitsin. Şimdi ben sen sözünü tamamlamadan bir şey söyleyeyim. Geçen de ben Üsküdar'da bizim bir şeyimiz oluyor. Genç üniversiteli kardeşlerimizle buluşuyoruz. Perşembe günleri. Ondan çıktım. İki duraklık, üç duraklık minibüse bindim. Tam Regaip Kandili. Regaip Kandili gecesi. Siz de Edirne'deydiniz değil mi o akşam?
Evet abi.
O akşam şimdi bir tane beyefendi var karşımda oturuyor. Çıkarttı telefonunu. Çok güzel. Herkesin yapması gereken bir şey. Ve çok da güzel örnek oldu. Yani o noktaları takdir ettim. Fakat işin başka bir boyutu daha var. Şimdi arıyor. Şadiye teyze nasılsın? İyi misin? Eniştem nasıl? İşte regaibinizi tebrik ederim. Üç aylarınızı tebrik ederim. Ve biz 15 dakikalık seyahat boyunca Salih'ciğim abimizin listesinin hepsini bir 5-10 kişiyi bütün o kim nerede kim var? Şadiye teyzemizden, Cebil amcamızdan, Hasan dedemizden hepsinin kayınçosundan çok
öğrendik
güzel,
diyorsunuz.
Öğrendik. Şimdi muhtemelen şöyle düşündüm ben.
Evet.
Beyefendiyle aynı durakta indik. Beyefendi muhtemelen eve rapor verecek. Bak ben herkesi aradım. Ve eviyle de çok güzel bir bayramlaşmak ya daha doğrusu regaip kandilleşmek noktasında. Yani bak onu aradım, bunu aradım. Şu güzelmiş, şu böyle iyiymiş, bu şu iyiymiş falan filan diye. Yemekte de çok güzel bir musabi olacak. Bütün minibüse de güzel örnek oldu. Fakat bu iyi bir örnek midir?
Evet.
Yani orada herkes onun tebrikleşmesini dinledi yani. Çok güzel bir şekilde. Bu işte bu çok yakınlaşmanın ortaya evet. koydu. Bak evler de birbirine çok yakın şu anda.
Evet.
Yani üstteki alttakini duyuyor, evet. yandakini duyuyor. Yani herkes birbirinden böyle çok uzakmış, birbiriyle hiç alakası yokmuş gibi gözüküyor ama yani herkes birbirinin sesini, nereye girdiğini, nereye çıktığını çok böyle yakın şekilde takip ediyor. Bir tür böyle şey olduk yani. Yani Herkes kanka oldu ya tabiri
evet,
caizse.
Evet abi.
Birbiriyle böyle çok ciddi şey var. Dolayısıyla senin de o anlamda dinlemen şey değil.
Normal diyorsunuz abi. Artık ya bir şey aslında.
Bizim normalimiz.
Belki şey demektir bu abi. Yani birbirimize yakınız ve bir o kadar da uzağız. Yani uzak olduğumuz çok mesele var. Yani modern dünyada artık komşuluk kavramı yok, bir şey yok falan ama alt komşun kavga ediyorsa bunu dinliyorsun.
Bir de şey de var. Mesela iletişim her gün bir iletişim mecrası açılıyor. İşte şu çıktı, bu çıktı. İşte Snapchat çıktı, şu çıktı, bu çıktı falan filan diye. Facebook vardı. Sonra işte WhatsApp çıktı. Sonra şu çıktı. Aa onu da yükleyelim. Aa bunu da yükleyelim. Aa. Şimdi onlarca program yüklü. Onlarca insanlarla ulaşma, onlarla iletişim kurma noktasında vesilemiz var. Fakat hiç eskisi kadar olmadığı kadar şeyiz. Yalnızız.
Evet.
Bu nasıl bir çelişkidir? Ben bunu hakikaten çok anlamlı buluyorum yani. Yani mecralar arttı.
İnsanlar
bir
yalnız.
Tıkla insanlara ulaşma noktasında her türlü imkanımız var. Fakat gittikçe yalnızlaşıyoruz. Gittikçe efendim bir böyle izole, kendi içinde yaşayan, yani dün sadece telgrafın, sadece telefonun olduğu zamanlarda insanlar çok daha birbirleriyle sıhriyet kuruyorlardı, yakınlardı. Birbirlerinin çok daha birbirlerine vakıflardı. Niye belki böyleydi biliyor musun Salih'im? Ben bunu zaman zaman düşünüyorum. Çünkü birbirleri hakkında düşünmeye vakitleri vardı. Birbirlerinin sözlerini önemseyerek dinlemeye vakitleri vardı. Birbirlerinin hakikaten o birer cümleden ibaret olan belki hal hatır sormalarının oradaki ses tınısından duygu yüklenmesine kadar her şeyi böyle önlerine alıp düşünmeye vakitleri vardı. Şimdi vakitleri yok. Bu hız ve haz çağında her şey o kadar boca ediliyor ki üzerimize, hangisini nasıl filtreleyeceğimiz noktasında şu an maalesef ciddi bir efendim mahrumiyet çekiyoruz. Bu kadar bilginin içerisinde biz aslında kaybolduk. Kendimizi kaybettik. Kendimizi kaybettiğimiz için de başkasını arayıp bulmamız zaten büyük bir lüks haline geldi.
Eyvallah abi. Kendimizi bulmadan da zaten başkasını bulmamız mümkün olmaz.
Çok güzel tweetlik laf oldu. Hemen tweet atalım bunu. Kendimizi bulmadan başkasını bulamayız.
Çok kolay bir şey aslında. Eyvallah abi.
Nasıl? Hangisi kolay? Tweet atmak mı, kendini bulmak?
Yok
mı?
Şöyle, hani sözü söylemek kolay bir şey. Ama tabii yaşamak belki de evet, bambaşka
şimdi,
bir
boyut. Aynen öyle. Bak şimdi bunu çok güzel, bak ne kadar güzel. Tweet atarız bunu. Dedim, paylaştın. Sonra?
Sonra yok.
Evet. Sen kendini buldun mu da?
Çünkü o da sizin az önce bahsettiğiniz belki de abi. Hani bu bilgi i̇şte bombardımanın, görünmenin.
Gösterme. Evet. Bak ben böyle bir şeye ulaştım. Siz buluyor musunuz böyle şeyleri diye bir tür hava atma.
Bizim dergide yayınlanan bir yazı üzerine abi bir arkadaş söyledi bana. Gazetecilik yapan bir arkadaşım. Salih dedi, yazıyı çok beğendim. O da Diyanet'in programlarıyla birkaç sefer Afrika'ya gitmiş. Dedi ki ama dedi bu arkadaş dedi gerçekten yaşıyor mu dedi bunu. Hani bizim dergide yayınlanan bir yazı şeyden bahsediyor. Hani yardım yaparken gösterişe kapılmak. Koli dağıtırken fotoğraf çekilmek falan. Çünkü dedi
bunları eleştiren bir yazıydı değil mi?
Eleştiren bir yazıydı. Arkadaş da diyor ki ben diyor bunun olmadığı bir yer pek görmedim. Yani ben dahil buna biraz kapılıyorum dedi yani. Bu biraz görünme dedi. Yani ben Afrika'dayım bakın. Hani Afrikalı çocuklarla fotoğraf çekileyim ki Afrika'da olduğumu görsün insanlar.
Evet evet.
Bu çok ilginç bir durum gerçekten ki ben de Kamerun'a gitmiştim abi. Ben de Afrikalı çocuklarla selfie çekildim. Ama bunu paylaşırken tabii bakın ben bunlara el uzattım, yardım ediyorum hissiyatı gerçekten yoktu ama eminim ki dışarıdan böyle algılanmıştır.
Evet. O da ayrı bir hakikaten evet. Çok sıkıntılı bir alan. Onu bir ara konuşuruz tekrar.
Peki abi.
Sen
metrobüse geri dönelim.
Metrobüse geri dönelim. Sen metrobüstekini anlatamayacaksın bu gidişte diye.
Eyvallah abi. Abi metrobüs yolculuğu yapıyoruz. İki tane kız kardeşimiz anneleriyle konuşuyorlar. Biraz tartışma halindeler. Annemiz diyor ki ya kızlar diyor niye arkadaşınızla kavga ettiniz? Hatta kızların isimlerini de biliyorum da şimdi isimlerini söylemeyeyim. Belki dinlerler. Kaza bela bir yerden. Ondan sonra kızlar diyor ki ya anne anlaşamadık bize bunu dedi şunu dedi. Kızın biri şöyle dedi abi. Anne dedi biz onu bir şey paylaşmıştı. Paylaşımını SS yaptık. SS'ten sonra onun şeyine girdik. Snapchat'ine girdik. Snapchat'ten baktık bir şey paylaşmış. 24 saatte Snapchat'te paylaşımlar siliniyor. Paylaşım silinmesin diye hemen onun da bir screenshot'ını SS'ini aldık. Oradan sonra onun Skorp hesabı vardı. Skorp hesabına girdik. Oradan da bir şey aldık. Hepsini topladık. Her şey elimizde. Bilgiler elimizde. Biz yalan söylemiyoruz diyor. Annesi dinledi abi böyle 5 dakika sonra dedi ki kızım tamam da dedi yani SS ne dedi. Snapchat ne dedi yani. Daha ben de dedim ki Allah'ım yani ben devreye mi girsem acaba? Hani ablacığım bak aslında Snapchat bu falan filan.
Ne diye. Hakikaten Salih'im? Önce bir onu bir izah etti. Biz de gelelim ona göre yorumumuzu
yapalım. İşte SS dedikleri abi screenshot. Yani ekran görüntüsü alma diye. Artık akıllı telefonlarda işte iki tuşa basınca bir anlık bir görüntü
niye
var.
Niye onun ekran görüntüsü alma ihtiyacı hissediyorlar?
Şöyle abi muhtemelen sosyal medya üzerinden bir tartışmaya girmişler. Tahminim o yönde. Tartışmadan sonra mesela karşı taraf tweetini silebilir, paylaşımını silebilir korkusuyla hemen ekran görüntüsünü alıyorlar.
Snapchat'te zannediyorum evet. İşte 10 saniye süre koyarak evet. Fotoğraf ya da video gönderiyorsun. O 10 saniye sonra kendini evet. Siliyor değil mi?
Siliyor otomatik. Ama tabii silmiyor da yani gözüküyor. Aslında
en azından gözükmüyor. Karşı evet, tarafta gözükmüyor.
Evet abi.
Dolayısıyla bir takım cüretkar paylaşımlara da bu kapı aralıyor.
Eyvallah abi.
Yani gönderiyorum ben 10 saniye bakacak sonra silinecek o diye. Ne kadar tahrik edici, baştan çıkartıcı şeyler bunları görüyorsun değil mi? Bak biz sosyal medyanın niyetini konuşmuştuk bir yere hatırlarsan böyle.
Evet abi.
Burada da konuştuk. Birçok böyle sosyal medyayla ilgili gittiğimiz Anadolu ilinde de konuştuk bunu. Sosyal medyanın niyeti. Yani bir teknolojiyi oluşturan insanların niyeti neyse aslında teknoloji ona göre şekilleniyor. Ve daha sonra o teknolojiyi kullanan insanlar da tabiri caizse o niyetin kurbanı ya da efendim şeyi oluyorlar. Nasıl diyelim kazançlısı oluyorlar. Şimdi Snapchat dediğimiz şeyde bu 10 saniyede fotoğrafın ya da videonun kendini yok ediyor olmasının nasıl bir mantığı olabilir ki? Burada nasıl bir niyet olabilir Salih'ciğim? Burada bir hüsnü niyet var mı?
Yok abi asla
tam
yok.
Tersi diyor
gerçekten
ki
yok.
Ya istediğini gönder.
Zaten
bak 10 saniye sonra gidecek bak kurtulacak. Yani bunu kimse muhafaza edemeyecek. Ama nasıl muhafaza ediyorlar? Bunu da bulmuşlar değil mi? İşte screenshot alıyor. Yani
evet.
Anında iki tane tuşa basarak oradaki o görüntüyü kendisi için kalıcı hale getirebilecek bir efendim... şey o.
Evet.
Teknoloji, teknik. Şimdi bundan şikayet ediyor yan tarafa. İşte kavga bundan dolayı çıkmış. Modern kavgalar, çağdaş kavgalar, çağdaş gençlik kavgalarının sebepleri bunlar. Anne de bundan yakınıyor. Niye kavga ettiklerini anlayamıyor.
Ya anne şunu söylüyor. Bu çok, bu kavga edilecek bir şey değil diyor. Çünkü ya anneye göre ben tahminim şu yönde abi. Diyor ki biz bunlar için böyle şeyler için kavga etmezdik. Edersek de bir ortada bir şey olurdu. Ama hani az önce dede örneği verdik ya abi. Aklımdan şu geçmişti benim de. Dedesini satılık diye paylaşan arkadaş şöyle bir anlayışı vardır kendi içerisinde eminim buna. Zaten dedem beni anlayan bir tip değil yani. Dedesiyle dalga geçen. Arasındaki o boşluk, arasındaki o kuşak o kadar açılmış ki artık dedesini yani ya da belki de babasını dahi hiç kale almayan tavırları var.
Evet. Kuşaklar arası boşluklar gerçekten bu teknolojiyle ilgili de önemli bir nokta var. Şöyle bir nokta var. Mesela şey de işte eskiden dedesiyle babası arasındaki fark bir teknoloji farkı değildi. Sadece bir kuşak farkıydı. Şimdiki farkın üzerine bir de teknoloji farkı eklendi. Hangi anlamda? Yeni nesiller teknolojiyi kullanmayı daha iyi bildikleri için
evet.
Babasıyla ya da dedesiyle de kuracağı irtibatı, iletişimi bir şekilde efendim kendini üstün taraf olarak görüyor.
Öğretmen oldular.
Aynen öyle öğretmen
siz
oldular.
Söylemiştiniz bunu önceden abi hatırlıyorum.
Çünkü kendisi bu meretin işte teknolojik aletlerin, akıllı telefonların, işte efendim tabletlerin her türlü girdisini çıktısını biliyor. Babası ya da dedesi de onun meraklısı. Bakıyor çünkü çok kolaylaşmış bir tıkla bir efendim böyle kaydırmakla böyle çok rahat o aletleri kullanabilecek bir konumda hissediyor kendisini. Fakat bilemediği noktalar var onları da torunundan öğreniyor. Torununa fazileti, ahlakı, edebi, irfanı öğretmesi gereken insanlar bir anda kendilerini torunlarının rahleyi tedrisinde buluyorlar. Öğrenci olduklarını bir anda görüyorlar öğretmen olacakken. Bu ne biliyor musun? Bu aslında teknolojiyle hepimizin gözü büyülendiği için, onun sihrine hepimiz kapıldığımız için at iziyle it izi birbirine karıştı. Ne önde tutulmalı, neyin biz derdini gütmeliyiz, ne bizim için öncelikli öğrenilmesi gereken alandır. Bu noktada herkesin kafası karıştı. Dolayısıyla öğrenciler öğretmen oldu, ayaklar baş oldu, başlar ayak oldu. Şu anki sıkıntı bu. O annenin de bunun için kavga edilmez dediği şeyler aslında kendisine böyle biraz kendi neslinin kavgaları çerçevesinde anlatılmış olsaydı. Mesela köyden yetişmiş, anne çeşme başına geldi ve normalde işte orada... Çeşme başında göz kırptı veya işte efendim bir başka
baktı. Baktı derlermiş eskiler değil mi? Bakmak evet. Varmış yani. Hani bakmak.
Yani evet başka türlü işte evet. Şeyler neyse bu şimdi 50 yaş üstünün, 40 yaş üstünün, 30 yaş üstünün tekniklerini burada şimdi gündeme getirmeyelim. Ama şu anki şey itibariyle gerçekten mahremiyet de çok yerlerde, özel hayatlar da çok yerlerde. Bir şey de var Salih'cim, yani sıkıntılı bir alan da şu. Şimdi herkes birbirine çok kolay ulaşabiliyor. Erişim evet, neredeyse sıkıntısız, hiç engel yok. Fakat fiziki sonuçlarıyla da bu yeni nesil yüzleşmek istemiyor. Ne demek istiyorum? Şimdi normalde bu tür efendim süreçleri, işte o işte bir karşı cinsle muhatap olmak ya da onunla bir tür şey içerisine girmek, gönül bağı, gönül ilişkisine girmek gibi süreçler artık hiç olmadığı kadar kolay. Değil mi? Peki oraya geliyor mu herkes?
Yok abi.
Gelmiyor. Niye gelmiyor? Evlenmek istemiyor kimse.
Evet.
Ondan sonra bu tür efendim belki gayrimeşru sayılabilecek ilişkilerin de çevresinde, ailesinde oluşturabileceği tahribatı da kısmen farkında. Ne yapıyor peki? O süreci, yani işte diyelim işin artık adının konması noktasına gelinceye kadarki süreci tabiri caizse sündürüyor, bizim oraların tabiriyle. Yani böyle uzatıyor işte efendim, bir böyle çok da hayal kırıklığı evet, vardır sizin nesilde mesela.
Tabii. Ya
çok bana işaret attı, çok bana şeyi söyledi. Fakat ben ciddiye bindirmek, hani işin adını koymak istediğim zaman, aa ben yok, tamamen sana arkadaşça davranmıştım dedi şeklinde çok hayal kırıklığı yaşamışızdır. Biz zaman zaman psikolog Mehmet Dinç kardeşimizden böyle şeyler de dinliyoruz. Buna, kendisine bu tür vakaların geldiğine dair, danışanlardan böyle şikayetler aldığına dair. Hatta biz bunu bir böyle şey de yapalım, Genç Dergisi'nde bir
dosya yapalım,
dosya evet, yapalım diye de konuştuk.
İnşallah olur abi. Yani Scorp diye bir şey var şimdi. Az önce ona bakmıştım ben de. Bu Scorp'ta da benzer bir özellik var. Bir günden belirleniyor.
Bak biz hemen
buyurun
lafını
abi. Buyurun abi, sağ olun.
Vallahi kestim. Şimdi bir şeyi anlatıyoruz. Onu aslında tehlikesine dikkat çekmek için telaffuz ediyoruz.
Reklam oluyor.
Reklam da oluyor. Teşhir de oluyor. Belki onunla ilgili merakları da efendim tahrik ediyoruz. Ya neymiş bir bakayım derken işte bir takım böyle psikolojik, sosyolojik, tamam, metodolojik araştırmalara konu oluyor. Ondan sonra hadi iş tamamen çığırından tamam, çıkıyor. Bu gündem, yani bu tür çalışmaların, bu tür konuların şeyi de, sıkıntılı tarafı da bu yani.
Evet, abi.
Yani bir şeyin tehlikesine dikkat çekiyorsun fakat teşhir ediyorsun. Yani bu çok ilginç bir nokta.
Kadir Mısıroğlu, yani ilk ben böyle gazetecilik okuyorum dediğimde bana bunu söylemişti abi, sizin söylediğinizi. Gazetecilik hem teşhir etmektir, hem duyurmaktır, hem gıybet etmektir. Böyle birkaç özelliği var demişti. Yani gazeteci olmak istiyorum diyorsan gıybet yapacaksın demişti. Çünkü bu işin gereği budur.
Bak şimdi modern gazetecilik, evet, demek ki yapamayacağız biz. Mümin olmak isteyen, Müslüman olmak isteyen, kendisine Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde yaşamak isteyen bir insan, demek ki bunu yapamayacak yani. Ondan sonra akit türü gazetecilikten şikayet ediyoruz. Ama şöyle de bir şey oluyor tabii. Yani bizim gazeteciliğimizin, bizim haber verme efendim
anlayışımızın
bir şekilde bizimle irtibat olması gerekiyorsa, karşıdakiler gibi yapamayacaksak. Bak bu son mesela şey örneği. Bakanla CHP evet, lideri arasındaki tartışma.
Evet.
Yani o CHP liderinin söylediği o haddini aşan laf, değil mi? Nasıl böyle bir efendim tartışmayı tetikledi. Şimdi söylenen söz edepsizce, o sözün ne anlama geldiğini tartışmak
daha
tamamen demek, efendim meseleyi böyle edepsizleştiriyor. Örtsen bir türlü, teşhir etsen bir türlü, bak pislik budur desen çok daha kötü bir durum. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün böyle ashabıyla otururken adamın bir tanesi geliyor. Ben diyor akşam şunu şunu şunu yaptım diyor. Hay diyor, dili kopasıca diyor, yanında Hazreti Ömer var. Niye diyor Allah'ın diyor sakladığını sen şimdi teşhir ediyorsun. Adam dinlemiyor Hazreti Ömer'i ve devam ediyor. Ben diyor nasıl tevbe edeceğim diye Resulullah Efendimiz'e soruyor. Efendimiz bakmıyor bile ona hiç. Duymuyor yani. Adam gelip bir daha söylüyor. Sağdan yaklaşıyor bir daha söylüyor. Soldan yaklaşıyor bir daha söylüyor. Efendimiz hiç duymazlıktan geliyor. Sonra ezan okunuyor. Namaz kılınıyor. Cemaat oluyor. Cemaatten sonra filanca diyor adam nerede diyor. O hani kendisine bu tür bir yaptığı akşamki kötü fiilini anlatmak ihtiyacı içerisinde olan adam. Ya da o adam geliyor tekrar. İkisinden birisi. Tekrar soruyor Efendimiz'e. Sen diyor bizimle namaz kılmadın mı diyor. Abdest alıp beraber olmadık mı cemaat? Evet. Tamam diyor. Yani bu bir senin için kefarettir. Temizlenmiştir yani. Ya burada şöyle bir algı da var aslında. Şöyle bir yaklaşım da var. Yani insan tamam hataya düşebilir. Ama tövbe ederse işte bu tür bir pişmanlık haleti ruhiyesi içerisinde olursa o bir anlamda artık söz edilmeyecek. Söz edilerek kötülüğü teşhir edecek, ifşa edecek bir boyuta getirilemeyecek bir nokta şey olabilir. Mahiyeti olabilir. Yani bu anlamda da bizde kötülüğün teşhiri en az kötülük kadar kötü görülmüş. Ve biz şimdi bir şey anlatırken diyoruz ki ya böyle bir yeni program çıktı. Şöyle şöyle yapılıyor. Şöyle şöyle efendim bir boyutu var. Yani vururken aslında evet. Kendimizi vuruyoruz yani. Maalesef böyle bir işin olumsuz boyutta var. Sen yine söz ağzında kalmasın. Nasıl bir özelliği varmış o programın?
Abi şöyle programda yaptığın...
Adını söyleme ama.
Tamam. Programda bir gündem var yani. Belli bir gündem belirleniyor ilk önce. O gündeme bağlı olarak görüşlerini, düşünceni selfie ön kamerayla sen anlatıyorsun. Mesela diyorsun ki...
Ha kendini göstererek anlatıyorsun.
Tabii tabii kendini göstererek. Anlatıyorsun. Kamerayla anlatıyorsun. Yani mesela genç dergiyi seviyorum konusu var. Genç dergiyi seviyor musun konusu var. Ya da genç dergi okuyor musun konusu var. Onu yorumluyorsun. Ya ben genç dergi okuyorum çünkü genç dergisi ebedi gençlik sloganıyla hareket ediyor diyor. Ya da farklı gündemler var. Mesela şöyle bir gündem var. Herhalde telaffuz etmemde sakınca yoktur. İşte, en yakınınızdaki ne? Erkek dahi olsanız en yakınınızdakine hamile olduğunuzu söyleyeceksiniz.
Allah Allah.
Diye bir gündem var. Yani mesela çocuk derste açıyor programı. Yanında sınıf arkadaşı dersteler. Diyor ki işte kardeş diyor böyle böyle diyor. Ben de hamileyim diyor mesela. Kız annesine söylüyor. Annesi torununa büyük annesine söylüyor. Yani enteresan bir şey var ve bunlar abi inanın o kadar paylaşılıyor. O kadar takip ediliyor ki şu an. Herkes orada abi. Az önce hatta burada da açmıştım. Herkes orada abi. Şu an herkes... Herkes burada, burada yaşıyor. Yani inanılmaz gündemler belirleniyor burada. O gündeme bağlı olarak 15 saniyelik görüşleri anlatıyorsun burada.
Evet.
Enteresan bir şey.
Kendini göstererek.
Evet. Evet. Yani şu anda işte 9 milyona yakın şey var bunun paylaşımı olmuş.
Sadece Türkiye'deki mi?
Bu Türkiye'deki abi.
Sadece 9 milyon paylaşım.
Evet. Her gün sıra sıra da artıyor. Artıyor. Sürekli de artıyor.
Evet.
Ya bunun artık bilemiyorum. Yani telaffuz etmek bir yana belki ama ben de telaffuz ederken şunu hesapladım abi. Belki dinleyicilerimiz arasında da kullanan ya da önünden geçen vardır. Bizim
Salih'in geçenlerde Üsküdar'da aday öğretmenlere bir şeyimiz oldu. Konferansımız oldu. Orada işte bir hani eğiticilerin eğitimi gibi yani sonuçta bunlar öğretmen olacaklar. Onların bir kariyer hayatı olacak. Ben onlara işte kendi dilimin döndüğü kadar işte dedim ki mesela şöyle bir şey söyledim. İşte muhtemelen 40 sene boyunca bundan sonraki 25 sene ama Allah uzun ömür versin, hizmet ömrü versin. 40 sene boyunca belki öğretmenliği yapacaksınız. Halbuki siz öğretmenlik için 4 sene okudunuz. 4 sene boyunca almış olduklarınızı 40 sene boyunca satacaksınız. Dedim ama bir hesap yaptım orada. Dedim ki şimdi takriben 25 öğrenciyle buluştuğunuzu düşünün her sene. 40 çarpı 25 1000 kişi eder. 1000 kişi eder. Şimdi ilkokul öğretmenini dinleyicilerimizin arasından da sen de dahil hatırlamayan var mıdır? Herkes hatırlıyordur değil mi? İyi kötü hatırlıyordur. Sen de hatırlıyorsundur. Birçok dinleyicimiz de herkes hatırlıyordur. Niye? Çünkü bu bizim hayatımızda silinmez izler bırakan bir etkiye sahip oldukları için. Belki önümüzdeki 40 sene boyunca, daha doğrusu hayatımızın en önemli 40 senesinde hep o öğretmenimizi hatırlayacağız. Dolayısıyla dedim ki oradaki öğretmenlere, bakın dedim o 1000 kişi, yani 1000 öğrencinin siz aslında 40 senesine talipsiniz. 40 senesinde kendinizi nasıl bir efendim intiba ile anmak istiyorsanız, andırmak istiyorsanız ona göre davranacaksınız. Hatta şöyle bir hesap yaptım dedim ki 40 çarpı 1000 tam 40 bin seneye siz talipsiniz. Neyle? 4 seneyle. Şimdi o 4 senenizi nasıl geçireceğinizi düşünün. aday öğretmenlere bunu anlatırken dedim ki bana 4 tane şey gelmişti. Eğitim fakültesinde okuyan öğrenci. Onlara bunu paylaştım dedim. Hmm. Dolayısıyla siz dedim bundan sonraki süreçte dikkatli olun biraz. Daha 4 seneyi geçirdiniz ama o 4 seneyi 40.000 seneye o 4 senenin tekabül ettiğini düşünerek çok iyi geçirmek gerekiyor. Her bir saniyeyi, her bir dakikayı dolu dolu geçirmek gerekiyor dedim. Sonra geldim şeye bizim yöneticilerle ilişkili konuşmalarımızda sevilen bir yönetici mi olmak istersiniz yoksa korkulan bir yönetici mi olmak istersiniz diye şey var. Bir soru var. Hı-hı. Genelde kimse yani sevilen yönetici olmak isterim diye ilginç bir şekilde atlamıyor. Korkulan yönetici olmak. Hmm. Hem sevilen hem korkulan yönetici olmak çok daha onlar için
makul.
Makul. Niye? Çünkü iş dünyasının o sıkıntılı, o gerçekten bir rekabetin ve değişimin ana norm haline geldiği bir dünyada kimse efendim kendini ezdirmek istemiyor. Böyle bir ama dedim bu soru sizin için farklı. Bu soru sizin için şudur. Siz unutulan bir öğretmen mi olmak isteyeceksiniz? Hatırlanan bir öğretmen mi olmak isteyeceksiniz? Bunu onlara söylemeye çalıştım. Ama esas bizim konumuzla ilgili söylemek istediğim nokta şuydu. Biz şimdi bir ne konuşuyorduk?
Bu sosyal medyadaki bu paylaşımlardan bahsediyorduk. Hani anlık paylaşımda hani değersizleştiriyor her şey.
Evet. Orada onlara şunu söyledim. Dedim ki siz dedim öğrenmeyi öğrenmek gibi bir değerin esas öğrencilere verileceği bir aslında süreçten geçiyorsunuz. Çünkü işte diyelim tıp fakültesi okuyan öğrenciler çocuk hastalıkları kitabının okudukları dönem içerisinde 2 defa değiştiğine şahit oluyorlar. 2 saat içerisinde hatta belki 20 dakika içerisinde Hazreti Adem'den bu yana üretilen bilgi katlıyor.
Evet.
Sürekli. Bu süreçte bu kadar hızlı bir bilginin arttığı bir dönemde siz ne yapacaksınız da çocukları bilgili mi yapmak istiyorsunuz? Orada diyorlar ki işte efendim burada temel norm öğrenmeyi öğretmektir. Yani bu sürekli öğrenen insanlar. Ya buna da yetişemezsin kardeşim. O yüzden onlara söylediğimi burada tekrar etmek istiyorum şimdi. Bu sosyal medyayla da ilişkili olduğu için tam da bu noktayı ifade etmek istiyorum. Hazreti Adem'den bu yana değişmeyen bazı değerler var. Bunların ne olduğunu fark edip onlara yoğunlaşmak lazım. Dijital çağın en dijitaline de gitsek. Uzay çağında uzayda koloniler kurarak orada da yaşasak insan olduğumuz için değişmeyen bazı özellikler var. Nedir onlar? Sadakat, dürüstlük, efendim ahlak. Bu tür değişmeyen Hazreti Adem'in de sıkıntısını çektiği işte kibir mesela. Kabil ile Habil arasındaki mücadele. Değil mi? Son insanın da belki sıkıntısını çekeceği o şeylere yoğunlaşabilirsek biz esas sıkıntıyı atlatmış olacağız. Dolayısıyla teknolojiler gelir geçer. Her gün yeni bir pislik, çok affedersiniz, çıkıp ifşa olur, yayılır ve biz bunu nasıl aşacağız diye telaş ederiz. Hiç telaş etmeye gerek yok. Nedir? Bizim peygamberimiz ahlakı tamamlamak için gönderilmiş peygamberdir. Ahlaktır aslı olan. Ahlakın değişmeyen umdeleri, temel kaideler her zaman bellidir. Bunları temin eden, bunların üzerine yatırım yapan, bunlarla ilişkili efendim bir gündemi olan insan hiçbir zaman kaybetmez. Önemli olan orada dili tutturabilmektir.
Eyvallah abi.
Yani dünkü değerle bugünkü değer arasında hiçbir değişen bir şey yok. Çünkü aynı Allah'a karşı hepimiz aynı mesuliyetle yüklüyüz. Ama dil değişebilir. O dili aramak belki lazım. Ama neyin öncelikli olduğu, neyin ehemmiyetinin olmadığı zaten baştan beri bellidir. Kıyamete kadar da değişmeyecektir.
Şimdi abi 2 haftadır böyle, bu hafta da sosyal medya üzerine konuşmuş olduk. Geçtiğimiz hafta da yine sosyal medyadan
her hafta konuşsak yetmiyor kardeşim. Eyvallah. Görüyorsun işte sürekli gündem değişiyor.
Mesela hani siz geçtiğimiz hafta da şöyle bir şey söylemiştiniz. Sosyal medyayı daha az kullanın. Hani hiç kullanmayın dememiştiniz ama daha az kullanın. Kendinize zaman ayırın. 2 saatinizi kitap okuma ayırın gibi şeyler söylemiştiniz. Mesela ben de programın sonuna geldik böyle yavaş yavaş da. Şöyle bir şey sorsam.
Denedin mi sen öyle bir hafta boyunca?
Denedim abi.
Yapabildin mi?
Şöyle ilk gün denedim, olmadı. Daha dedim ki olmayacak galiba. Şaka bir yana. Ya ben zaten günde en az bir 10 sayfa 15 sayfa okumaya çalışıyorum minimum. 10 sayfa sınırım var minimum.
Ya şu akıllı telefonlarda bakarak
burada
zaten.
Burada okuyamıyorum abi hiç. Denedim onu. Burada ancak haber okuyabiliyorum. Çünkü özellikle otobüste okuyabildiğim kitap tarzı benim belli. Evde okuduğum kitap tarzı belli. Bende öyle bir kişilik var. Yani otobüste çok derin kitabı okuyamıyorum. Uykum geliyor.
Şimdi bak burada da bir şey daha söyleyeyim.
Buyurun abi.
Bizim yani senin neslinin daha alt nesil de böyle aslında. Bu bir nesiller arasında bir tür iletişim gibi de anlayabilirsin. Kendi içimi dökmek olarak da anlayabilirsin. Abicim kişiliğinize öyle bir şeyiniz var ki.
İnancınız
İhtiramınız var. Ve inancınız var. Ben böyleyim. Değişemiyorum. Ya kardeşim biz bunun mücadelesini verdik ya. Nasıl mücadelesini verdik? Sen daha iyi olabilirsin. Sen şöyle güzel bir noktaya gelebilirsin. Terbiye denen şeyin biz o zaman ne zaman kıyısından köşesinden geçeceğiz ya? Benim kişiliğim böyle. Ben böyle bir insanım. Ben yapamıyorum, edemiyorum. Ya hakikaten yapamıyorsun, edemiyorsun. Çok doğru. Ama yapacaksın abi. Terbiye denen şey bu zaten. Annen söyleyecek, baban kendini zorlayacaksın. Bazen tehditle, bazen ödülle, bazen efendim kendi kendine self disiplin dediğimiz öz disiplin koyarak, kurallar koyarak bir şekilde senin önüne kendi kendine koyduğun o bariyerleri aşmaya gayret edeceksin. İşte 2 saat, bak geçen bir şey koyduk, norm koyduk, dedi ki 2 saat kitap okuyabiliyor musun?
Okuyamıyorum.
Okuyamıyoruz abi. Okuyamıyorsak okuyacağız abi, başka çaremiz yok ya. 4 saat, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu Ahmet abimiz, biz sizin kadar yaşında yanındayken Ahmet Taş getiren abimiz demişti ki 2 saat dedi her gün kitap okuyamazsak bizden ne köy olur ne kasaba olur. Bizim hiçbir iddiamız olmaz. Dünyaya yönelik, Türkiye'ye yönelik, etrafımıza, ailemize, kendimize yönelik hiçbir iddiamız olamaz demişti. Ben bugün şu ortamın içerisinde bu çıtanın 4 saate çıktığını düşünüyorum. 4 saat, 3 saat, 4 saat oturup da bir kitap okuyamayan adam, hiçbir şey beklemeyelim biz abi ondan. Bir şey yapamaz o ya. Bir şeyin taliplisi olamaz, bir şey iddia edemez. Biz ondan dünyayı kurtarmasını bekleyemeyiz. Efendim dünyayı kurtarmak kime düştü? Bize mi düştü? Dünyayı değil, kendisini kurtarsın. O kendisini kurtardığı gün dünyayı da kurtaracak zaten Allah'ın izniyle. Kendi dünyasını kurtaracak zaten. Kendi dünyasını kurtaran da zaten dünya kurtulmuş demektir. Şimdi o nedir biliyor musun? Belli kitaplar okumak, işte 4 saat, bu ne kadar sığ ve dar bir hedef. Değil kardeşim. Bu odaklanma meselesi. Hedef koyup istediğini yapma meselesi. Voltaire için bir şey söylerler bak. Bu adam yarım saat erken kalkmak istiyormuş her gün. Ne yapmış? Her gün saatini 7.30'a kuruyor. 7.30'da kalkıyor. Diyor ki 7'de kalkacağım bundan sonra. İlk gün ne yapıyor biliyor musun? 7.29'a kuruyor. Bir dakika önce. Tam bir hafta 10 gün boyunca 7.29'da kalkıyor. 7.29 onun için alışkanlık haline geliyor. Sonra 7.28. Sonra 7.27. Böyle böyle böyle böyle. O kendi hayatıyla ilgili hani bir yarım saatlik kazancı alıştırarak. Bizim çünkü bedenimizin bir takım kendine göre kuralları var. Karakterimizin, mizacımızın bir takım kuralları var. Onları da böyle çok sarsmadan, yani kendimizle ilgili eğer bir kişilik karakterimiz, bir şeyimiz olacaksa sizin nesil gibi, yani dokundurmayacaksak, işte bu noktalarda dokundurmamak lazım. Yani bir alışkanlık, bir efendim iyi huy öyle kolay yerleşmiyor. Derler ki mesela 40 gün sabah namazında cemaatle imamın arkasında Allahu Ekber de, hikmetten pırıltılar ağzından dökülmeye başlasın. Şimdi bunu, bu bir hadistir aynı zamanda. Böyle bir Allah öyle bir kapı açıyor. Ama o 40 gün çok önemlidir bak. 40 gün bir şey yapabilmek hakikaten bir tabiatın, bir huyun, bir iyiliğin, bir güzelliğin bizde yerleşmesi için geçmesi gereken zamandır. Biz böyleyiz yani. Bir kere yaptık olmadı. 2 kere yaptık, 3 kere. Ben yapamıyorum, olmuyor. Benden başkası olmaz diyorsan abicim sen, ve bu noktada da kimseyi dokundurtmuyorsan hakikaten senden bir köy, bir kasaba olmaz yani. Sadece için bunda şahsi olarak
aldım abi.
Al abi.
Teşekkür ederim abi.
Alma demiyorum, al.
Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Programımızın sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. ben size o zaman son olarak şöyle bir şey sorsam abi. Çok teşekkür ediyorum.
Dışarıda bir şey yapmayacaksın değil mi?
Estağfurullah. Dışarıda devam ederiz. Mesela neler okuyabiliriz? Hani son olarak şöyle desek ki, şu kitapları okursanız belki başlangıç için ya da 2 saatlik süre zarfı iyi bir zaman, bu zamanı bu kitapla değerlendirebilirsiniz diyeceğiniz. Siz bana özelde paylaşmıştınız. beğendiğiniz kitapları ama belki dinleyicilerimiz açısından da bir ikram olmuş olur. Burada düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Nerelerden beslendi Lütfü abi de merak ediyor olabilirler.
Ben kitap listelerine inanmam. Biz gençte daha evvel bir 100 kitaplık liste yaptık ama o listeye de giremeyen
birçok kitap var.
Yazar, evet. Birçok kitap sahibi, sevdiğimiz insan da sonradan bize tavır koydu. Vay efendim dedi, benim kitabımı koymamış bunlar dedi. Bunları bir daha dedi, ben dedi adamdan saymıyorum. Olsun, biz onu hala adamdan sayıyoruz veya hanımdan sayıyoruz, hanım taifesinden. Takdir ediyoruz yaptığı çalışmaları. Yani bizi de bir böyle listeye kitap koymadı diye çizen insanın da gerçekten böyle kalitesi noktasında da hakikaten bir soru işareti vardır. Biz o soru işaretini de koymuyoruz, virgül attık, devam ediyoruz yani. Şimdi kitap listesine inanmadığımız halde ben ilk kitaba inanırım. Birinci kitaba yani. Birinci kitap güzel seçilirse o birinci kitap daha ilk sayfalardan itibaren size ikinci kitabı, üçüncü kitabı, dördüncü kitabı fısıldar. Nedir bu peki? O ilk kitap bir sorun olacak abi. Bir derdin olacak. Bir kaygın olacak. Kitap okumak için kitap okunmaz. Okumak bu anlamda bir gayeye matuf ise kıymetli ve hakikaten tercih edilecek bir eylemdir. Sorumuz var mı? Bir derdimiz var mı? Niye okuyoruz? Sen bu sorunun cevabını bul. Ben de sana ne okuman gerektiğini söyleyeyim. Niye okuyacağız? Niye okumamız gerekiyor? Hep söylediğimiz bir şeydir. Neden artı birsin güzel kardeşim? Niye artı bir olarak geldin? Ne demek abi artı bir olarak gelmek? Yani seni bu özelliklerle, hani sen diyorsun ya dokundurtmuyorum kimseye. Ben böyle işte benim özelliklerim bunlar. Hayır, sen o özelliklerin öyle olduğunu zannediyorsun. Senin kendini iyi bir kazıya tabi tutup tanıma ihtiyacın var. Burada da kitaplar laboratuvarlardır. Bir kitap okursun, bir tür, tarih mesela. Abi çok sarmıyor beni ya. Ben bugüne ait şeyler okumak istiyorum. Tamam, güzel. Bak birinci nokta aldık, notumuzu aldık. Kesin olmamakla beraber seninle ilgili bir nokta. Tarihten daha ziyade, maziden daha ziyade hale, bugüne.
Güncele.
Peki güncelin hangi boyutuna? Siyaset mi? Ekonomi mi? Gündelik tartışmalar mı?
Edebiyat mı?
Edebiyat mı? Ne? İşte oralardan bir kitap al. Birkaç bir şey söyleyeyim kitaplarla ilgili. Klasik dediğimiz, insanların değişmesiyle değişmeyen, zamanın değişmesiyle güncelliğini yitirmeyen ve her insanın kendisinden bir şeyler bulabileceği temel eserler bizim için başlangıç kitaplarıdır. Bu Türk romanlar olabilir, bir takım Batı romanlar olabilir. Ben o noktada mesela Peyami Safa'nın Yalnızız kitabını çok güzel bir kitap olduğunu, başlangıç kitabı olarak düşünürüm. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanları, Tarık Buğra'nın kitapları, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun kitapları, ondan sonra Emine Işınsu'nun kitapları, Cahit Zarifoğlu'nun, Sezai Karakoç'un kitapları. Bunlar başta Rasim Özdenören'in Müslümanca düşünme üzerine denemeleri mesela. Hangi boyuttan, hangi dinleyiciyle muhatapsak belki ona göre özel reçete verilebilecek bir konudur bu aslında. Fakat en başta dediğimi tekrar ediyorum. Bizim ne okunacağından daha ziyade niye o kitabı okuyacağım sorusunu baştan hazır etmemiz lazım. Çünkü biz aslında sorumuzun cevabını arayacağımız kitabı arıyoruz. Ve o sorumuzun cevabını her kitapta izini sürerek bir uzun yolculuğa çıkacağız.
Eyvallah abi.
O yolculuk bizi nereye götürecek biliyor musun? Kitapların kitabına götürecek. Her şey o kitabı anlamak için okunur. Her şey o kitaba güzel giriş yapmak için okunur. Kitap odur diğer türlü. Başka kitap da yoktur. Ona ulanabilecek, ona uzanabilecek, onu bir şekilde efendim bize kapı yapabilecek her kitap başımızın üzerinde yeri var. Ama maksut odur. Kur'an-ı Kerim ya.
Çok teşekkür ediyoruz abi.
Ben Allah teşekkür razı ediyorum. Olsun. Biraz senin üzerine geldim, yüklendim. Çok, hakkını helal et.
Helal olsun abi, estağfurullah. Siz hakkınızı helal edin. Çok keyifli oldu. Bu tip bir iletişimin de faydalı olduğuna inanıyorum ben. Hem benim açımdan hem dinleyiciler açısından. İnteraktif katılım diyorlar. Bizim konseptimiz böyle diyerek de artık programımızı da böyle hani şey çıkarmış olalım. Yani biz bunu bilerek yaptık aslında. Senaryoydu. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz.
Biz de yedik. Sağ olun.
Estağfurullah. kıymetli dinleyenlerimiz, genç zamanında bu haftanın sonuna geldik. Lütfamızı teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı abi?
Sizin ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum bütün dinleyicilerimize.
Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.